Ayrım 6.
Benim sözümle yetinmeyiniz dedi Ernest devamla. Sizin kendi yetkili adamlarınıza sorunuz. Oy birliğiyle sizin aptal olduğunuzu kanıtlayacaklardır. Sizin kiraladığınız danışmanlar söyleyecektir size yanıldığınızı. Gidin en yeteneksiz bulduğunuz toplum bilim asistanına. Rousseau'nun doğaya dönüş kuramıyla sosyalizm kuramı arasındaki ayrılığı sorun. Gidin en büyük, en ortodoks burjuva ekonomi politikçilerine, toplum bilimcilerine sorun. Gidin bu konuda yazılı ve sizin kurduğunuz kitaplıkların, raflarında tozlanan kitapların sayfalarına sorun. Hepsinden aldığınız yanıt doğaya dönüşle sosyalizm arasında ortak hiçbir yanın olmadığını söyleyecektir size. Öte yandan aldığınız yanıtta tek ortak yan sosyalizmle doğaya dönüşün iki ayrı kutupta yer aldığı olacaktır. Dediğim gibi bana inanmayın. Sizin aptallığınız kapağını açmadığınız kitaplarınızda kendi kitaplarınızda yazılıdır. Ve de özellikle sizin aptallığınıza gelince sınıfınızın eşsiz temsilciliğini yapmaktasınız. Yasa biliyorsunuz, ticaret, işletme biliyorsunuz. Albay Van Gilbert, şirketlere nasıl hizmet edileceğini, yasayı çarpıtarak kar paylarını nasıl yükselteceğini biliyorsunuz. Çok güzel, çok âlâ. Sakın unutmayın bu bildiklerinizi. Önemli bir kişisiniz. Çok iyi bir hukukçusunuz. Ama çok kötü bir tarihçi. Toplum bilimin alfabesini bile bilmiyorsunuz. Biyolojiniz ise Filinius'tan kalmış. Sözün burasında Albay Van Gilbert koltuğuna biraz daha gömüldü. Salonda çıt yoktu. Herkes ağzı bir karış açık ya da büyülenmiş diyebilirim bakıyordu. Albay Van Gilbert'a böyle davranılsın ne duyulmuş ne düşünülmüş ne de aklın alabileceği bir şeydi. Olamazdı. İnanılmaz bir şeydi bu. Albay Van Gilbert, önünde yargıçların titrediği, mahkemede ayağa kalktı mı herkesin susta durduğu Albay Van Gilbert. Ama Ernest düşmanı aman verenlerden değildi. Bu elbette sizin suçunuz değil dedi Ernest. Herkes işini iyi bilmek zorundadır değil mi ya? Ne var ki herkes işini bilsin. Albay Van Gilbert, herkes kendi işine baksın. Siz kendi işinize, ben kendi işime. Siz bir uzmansınız. Yasadan en iyi nasıl sıyrılır? Soyguncu şirketlerin yararını işleyecek yasalar nasıl çıkarılır? Bu konuda buyurun konuşun. Emrinize amadeyim. Ayaklarınızın altını öperim. Ama toplum bilime, benim işime geldi mi, siz benim ayaklarımın altını öpeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bir de unutmayınız ki, sizin yasanız bir günde içinden çıkılacak bir meseledir. Bir sorun en fazla bir gün yorar kafanızı. Çözülür gider. Dolayısıyla tarihsel ve toplum bilimsel konularda kaba genellemelere ve dogmatik toplum bilimsel savlarla yormayın kafanızı. Beceremezsiniz. Sizin işiniz değil bunlar. Ernest bir an durdu. Düşünceli düşünceli baktı albaya. Adamın yüzü mosmordu. Öfkeyle çarpılmıştı ağzı burnu. Göğsü bir inip bir kalkıyor, gövdesi ileri geri sallanıyor, ince beyaz elleri sinirli sinirli sıkılıp çözülüyordu. Ama siz çenenizi yormak istiyor görünüyorsunuz. Size konuşma fırsatı vereceğim. Sınıfınızı suçladım. Suçlamamın yersiz olduğunu gösterin bana. Modern insanın sefaletini anlattım size. Birleşik Devletler'de 3 milyon çocuk köle olduğunu söyledim size. Sizin kazançlarınızın kabarması için emeğini satan 3 milyon çocuk. 15 milyon aç, çıplak, evsiz barksız denecek kadar kötü koşullarda yaşayan insan var dedim. Toplumsal örgütleme ve makinelerin kullanılması sayesinde çağdaş insanın üretme gücünün mağara adamınkinden 1000 kat fazla olduğunu söyledim. Ve bu iki olgudan ancak kapitalist sınıfın iyi bir yönetim uygulamadığı sonucunun çıkacağını söyledim. Benim suçlamam bu. Uzun uzun yineledim size. Dahası yanıt veremeyeceğiniz kehanetinde de bulundum. Benim kehanetimi ezmek çenenizin gücüne kalmış bir şey. Sözlerime yanlış dediniz. Gösteriniz yanlışı Albay Van Gilbert. Benim ve 15 milyon yoldaşımın size ve sizin sınıfınıza yaptığı suçlamaya yanıt veriniz. Albay Van Gilbert toplantıya başkanlık ettiğini unuttu gitti. Bir başkan olarak öteki söz isteyenlere konuşma hakkı vermek nezaket gereğiydi. Oysa bizimki hemen ayağa fırladı, elini kolunu sallayarak gövde gösterisi yapmaya, Ernest'in toy bir delikanlı olduğunu, demagoji yaptığını gevelemeye başladı. Bir takım ilkel sözlerle işçi sınıfına saldırdı. İşçi sınıfının yetersiz ve değersiz olduğunu söyledi. Sizin kadar konuyu dağıtan, hizaya gelmeyen avukat görmedim diye yanıt verdi Ernest. Benim gençliğim, savunduğum fikirlerin doğruluğunda hiç rol oynamaz. İşçi sınıfının değersizliğiyle ilgisi yok benim gençliğimin. Ben kapitalist sınıfın toplumu yanlış yönettiğini ileri sürüyorum. Soruma yanıt vermediniz. Yanıt vermeye girişmiyorsunuz bile. Neden? Yanıtınız olmadığından mı? Bütün bu dinleyiciler yanıt verirsiniz diye ağzınızın içine bakıyor. Bakıyor çünkü kendilerinin verecekleri bir yanıtları yok. Bana gelince daha önce de söylediğim gibi salt yanıt veremeyeceğinizi değil, yanıt vermeye kalkışmayacağınızı da biliyorum. Buna göz yumulamaz diye haykırdı Albay Van Gilbert. Hakarettir bu. Asıl sizin yanıt verme işinize göz yumulamaz dedi Ernest. Hiçbir insan düşünsel hakaret göremez. Hakaret duygusal bir olgudur. Kendinize gelin. Kapitalist sınıfın toplumu yanlış yönettiği üzerine ileri sürdüğüm düşünsel suçlamaya düşünsel bir yanıt veriniz. Duygusal değil. Albay Van Gilbert hiç sesini çıkaramadı. Senin gibi Külhan Bey ile çene yarıştıramam gibilerden, lanet olsun gibilerden çarpıtmıştı suratını. Kötümser olmayın, yelkenleri indirmeyin. Zararı yok dedi Ernest. Sınıfınızın hiçbir üyesi bu suçlamaya karşılık verememiştir ki siz veresiniz. Konuşmak için sabırsızlanan öteki adamlara döndü. Şimdi sıra sizin dedi. Haydi ateş. Ama unutmayın, Albay Van Gilbert'ın yanıtlandıramadığı suçlamaya yanıt isterim önce. Burada tartışmayı satır satır yazmama olanak yok. Kısacık 3 saatin içinde bunca söz konuşulabileceğini hiç düşünmemiştim. Her neyse, son derece utkulu bir geceydi. Ona karşı olanlar heyecanlandıkça Ernest üstlerine gidiyor, onları daha da heyecanlandırıyordu. Bilgi alanında ansiklopedik bir ustalığı vardı. Onları can evinden vuracak sözleri, cümleleri seçmesini, onları delik deşik etmesini iyi becerdi. Onların hangi noktalarda mantığa aykırı olduklarını söyledi. Bu yanlı bir mantıksal kıyaslamaydı. Söyledikleri sözlerin konuyla ilgisi yoktu. Şu şöyleydi, yok bu böyleydi. Şu sözleriyle, kendileriyle şöyle çelişkiye düşüyorlardı. Yok bu sözleri şu kitapta yazan şu söze aykırıydı. Vurdu da vurdu Ernest böylece. Elinden kılıcı bırakıyor, sopayı alıyor, vuruyor, vuruyordu. Ve hep verilen yanıtlarda olgularla örnek gösterilmesini istiyor, ileri sürülen kuramları yanıt saymıyordu. Kendisinin gösterdiği olgular karşı taraf için salonu Waterloo'ya çevirmişti. İşçi sınıfına saldırdıklarında tencere dibin kara, seninki benden kara demek sorumu yanıtlamak demek değil diyordu. Durup durup şu sözü yineliyordu Ernest. Sınıfınızın yanlış bir yönetim uyguladığı suçlamama neden yanıt veremiyorsunuz? Birçok başka şeyle ilgili bir yığın söz ettiniz ama yanıt vermediniz. Neden? Çünkü verecek yanıtınız yok buna. Sonunda Mr. Wixon konuştu. İçlerinde en soğukkanlısı oydu ve Ernest ona layık olduğu saygıyı gösterdi. Bu suçlamaya yanıt gerekmez dedi Mr. Wixon. Bütün tartışmayı hayretle, hayranlıkla ve de hiddetle izledim. Siz, sınıfımın üyeleri, centilmenler, hiddetim sizedir. Küçük okul çocukları gibi davrandınız. Sıradan bir politikacı ağzıyla, bir politikacı ahlakıyla konuştunuz. Ve bu yüzden sapır sapır döküldünüz hepiniz. Bir yığın gürültü kopardınız. Vızıldamaktan başka söz çıkmadı ağzınızdan. Bir ayının kuyruğunda uçuşan arılar gibi vızıldadınız. Baylar, işte ayı karşınızda. Eliyle Ernest'i gösterdi sözünün burasında. Ve sizin vızıltılarınız onun kulağını gıdıklamaktan başka işe yaramıyor. İnanınız durum ciddidir. Ayı pençelerini geceye doğru uzatmış, bizi parçalamaya hazır bekliyor. Bu ayı Birleşik Devletler'de 1,5 milyon devrimci olduğunu söyledi. Bu bir gerçektir. Bizim hükümetimizi, saraylarımızı ve debdebemizi elimizden alacaklarını söyledi. Bu da bir gerçek. Bu değişiklik olacak baylar. Büyük bir değişiklik olacak toplumda. Bu değişiklik ayının beklediği değişiklik olmayabilir ama. Ayı bizi parçalayacağını söyledi. Ya biz ayıyı parçalarsak? Büyük salon o homurtularla dolu gene. Güvenli başlar sallandı bu kez. Suratlar sertleşti. Hepsi birer savaşçı kesilmişti. Ama vızıldamakla ezemeyiz ayıyı diye devam etti Mr. Wixon. Kayıtsız ve umursamazdı sesi. Ayıyı avlayacağız. Sözcüklerle yanıt vermeyeceğiz ayıya. Yanıtımız küçük kurşun parçaları halinde gönderilecek. Biz iktidardayız. Bunu herkes kabul etmek zorunda. İktidar bizim elimizde. Gücümüzü kullanarak elimizde tutacağız iktidarı. Ansızın Ernest'e döndü. Çok dramatik bir andı bu. İşte size yanıtımız. Boşuna ağzımızı yoracak değiliz. O güçlü ellerinizi saraylarımıza ve devdebemize uzattığınızda gücün ne olduğunu göstereceğiz size. Kovanların ve şarapnelin gürlemesi, makinalı tüfeklerin çatırdısı yanıt verecek size. Sizin devrimcilerinizi ökçemizin altında ezeceğiz. Yüzlerinizin üzerine basa basa yürüyeceğiz. Dünya bizimdir. Biz dünyanın hakimleriyiz ve böyle kalmaya kararlıyız. Emekçiler ordusuna gelince, onlar tarih başlayalı beri pisliğin içindeler. Ve ben tarihi doğru bilirim. Ben, biz ve bizden sonra gelecekler iktidarı ellerinde tuttuğu sürece de pisliğin içinde kalmaya mahkumdur. Bu sözcüğü iyi belleyin, iktidar. Bu sözcüklerin şahıdır. Tanrı değil, servet değil, iktidar. Diliniz uyuşuncaya kadar yineleyin bu sözcüğü bakayım. İktidar, iktidar. Sorum yanıtlandı dedi Ernest sakin bir sesle. Verilecek tek yanıt buydu zaten, iktidar. Biz işçi sınıfının örgütlediği, inandığı da budur. Deneylerimizle hem de acı deneylerimizle biliyoruz ki insanların ileri sürdüğü hak iddiası, adalet iddiası size hiçbir vakit dokunamaz. Sizin yürekleriniz altında yoksulların suratlarını ezdiğiniz ökçeleriniz kadar sert. Bu yüzden iktidarı ele geçirmeyi öğreniyor ve öğretiyoruz. Seçim günü bizim oylarımız hükümetinizi sizin elinizden alacaktır. Seçimlerde çoğunluğu alsanız, ezici çoğunluğu alsanız da ne olur sanki diye Ernest'in sözünü kesti Mr. Wixon. Oy sandığında kazandığınız hükümeti size vermek istemezsek ne olacak peki? Bunu da düşündük diye yanıtladı Ernest. Biz de size küçük kurşun taneleriyle cevap vereceğiz. İktidarın sözcüklerin şahı olduğunu söylediniz. Çok güzel. İktidarı alacağız biz de. Ve oy sandığı başında zafer kazandığımız gün siz bize hükümeti devretmeyi reddederseniz, anayasaya uygun ve barışçıl yolla aldığınız iktidarı bize vermezseniz ne yapacağımızı soruyorsunuz. Ben de diyorum ki size yanıt vereceğiz. Kovanın ve şarapnelin gürlemesi, makinalı tüfeklerin çatırtısı yanıt verecek size. Bizden kaçamazsınız. Tarihi doğru okuduğunuz doğrudur. Emekçinin tarihin başlangıcından beri pislik içinde olduğu doğrudur. Sizden ve sizden sonra geleceklerin iktidarı süresince emeğin pislik içinde kalacağı da doğrudur. Sizinle aynı kanıdayım. Söylediklerinize katılıyorum. Her şeyi tayin eden iktidardır. Bu hep böyle olmuştur. Tarih sınıfların mücadelesidir. Sizin sınıfınızın eski feodal yönetimi devirdiği gibi benim sınıfım, işçi sınıfı da sizi devirecektir. Biyoloji ve toplum bilimi de tarih okuduğunuz kadar dikkatli okursanız bu benim söylediklerimin kaçınılmaz olduğunu göreceksiniz. Bir yıl sonra mı olur, 10 yıl sonra mı, yoksa 1000 yıl sonra mı, sonunda sizin sınıfınız mutlaka devrilecektir. Ve bu iktidarda başarılacaktır. Biz emekçiler ordusu, dillerimiz ve de kafalarımız uyuşana kadar bu sözü yineledik. İktidar, sözcüklerin şahıdır o. Bilgiçlerin gecesi böylece sona erdi. 6. Bölüm Düşen Gölge. Tam bu sıralarda gelecek olayların belirtileri birbiri ardından ve yoğun bir biçimde görülmeye başladı. Ernest, babamın sosyalistleri ve işçi önderlerini evinde kabul etmesini ve açık açık sosyalist toplantılara katılmasını doğru bulmuyordu. Bu kanısını ona söylediğinde ise babam gülüp geçiyor, yersiz kuruntulara kapıldığını yanıtını veriyordu. Bana gelince, işçi sınıfı önderleriyle ve onların düşünceleriyle ilişki kurmuş olmak bana pek çok şey öğretiyordu. Madalyonun öteki yüzünü görüyordum. Onların davalarına bağlılığı ve bencil olmayan dost yanları beni çok mutlu ediyordu. Yeni şeyler öğrendikçe okumayı gerekli gördüğüm kitapların listesi kabarıyordu. Nereden başlayacağımı bilemiyordum ama çabuk öğreniyordum. Ancak yaklaşan tehlikeyi sezmeye yetecek kadar çabuk ilerlediğim ortaya çıktı. Belirtiler vardı ama ben bunları pek umursamadım. Örneğin Mrs. Fertin White ve Mrs. Wixon üniversite çevresinde büyük toplumsal etkinlikleri olan kişilerdi. Efendim ben haddini bilmez, başkalarının işine burnunu sokmaktan hoşlanan, işgüzel bir genç kadınmışım. Böyle buyurmuş bu hanımlar. Bu doğal bir şey diye düşündüm. Jackson'ın kolu sorununu incelemiştim ya, bu yüzden böyle bir söylenti çıkarmışlardır dedim geçtim. Ancak böyle bir söylentinin iki güçlü toplumsal hakem tarafından çıkarılmış olması gerçeğini kavramamıştım anlaşılan. Arkadaşlarım da bana karşı başka davranıyorlardı. Ama bu da diyordum, Ernest'le evlenmemi onaylamadıklarından, garip karşıladıklarından olacak. Benim çevrem Ernest gibi birini bana, benim sınıfımdan birine yakıştıramamış olabilirdi. Buna da dudak büktüm. Bir süre sonra Ernest bana sınıfımın bana gösterdiği bu tutumun kendiliğinden olmadığını, bu işin içinde başka işler olduğunu, arkasında örgütlü bir saldırı kokusu sezdiğini söylüyordu. Kendi sınıfının düşmanına kucağını açtın diyordu. Değil kucak açmak, ona aşkını verdin, kendini verdin. Sınıfına bir ihanettir bu. Bunun cezasını görmeyeceğini sanma. Ama ondan önce babam bir akşam üzeri eve dönmüştü. Ernest yanımdaydı. Babamın öfkesi yüzündeydi. Gerçekten öfkelenmişti. Bağırıp çağırmamak için kendini zor tuttuğu belliydi. Bam telime basıldı derdi o böyle öfkelendiğinde. Ve görüyorduk ki gerçekten bam teline basılmıştı. Bilin bakalım ne oldu dedi. Wilcox'la yemek yedim. Wilcox bizim üniversitenin tridi çıkmış rektörüydü. Kafası 1870 yılında taze olan ve o çıktığı gün batan genellemelerle tıklım tıklımdı. O günlerden beri yeni bir şey girmemişti kafacığına. Davetliydim dedi babam. Adam gönderip çağırttı beni. Bir durakladı, biz suskun bekliyorduk. Çok güzeldi yemek, evet. Bunu kabul etmek gerek. Ne var ki azarlanmış bulunuyorum. Hem de bir fosilden azar işittim ben. Neden dolayı azarlandığınızı tahmin edebilirim sanıyorum dedi Ernest. Üç tahmin yürüterek değil ama diye güldü babam. Hayır bir kere de yanıt vereceğim dedi Ernest. Tahmin de değil, kesin biliyorum nedenini. Özel yaşamınızdan dolayı. Üstüne bastınız diye haykırdı babam. Nasıl bildiniz? böyle olacağını biliyordum. Sizi uyardım daha önce. Uyardınız evet dedi babam. Ama inanamadım size. Her neyse sadece kitabım için biraz daha kanıt toplamış oldum. Daha bu hiçbir şey değil dedi Ernest. Bu sosyalistleri, radikalleri, ben de dahil çeşitli insanları evinize almaya devam ederseniz... İşe bak, Wilcox'la aynı sözcükleri kullandı. Hem de tıpatıp aynı sözcükleri. Bunun son derece yararsız, yakışık almaz ve de özellikle üniversite geleneklerine ve politikasına tamamen ters düşen bir tutum olduğunu söyledi. Daha bir takım ipe sapa gelmez sözler de etmedi değil. Karşısında dilim tutuldu. Ne söyleyebilirdim ki? Sustum oturdum. Yaptığı işin asıl kendi yaptığının yakışık alır şey olmadığını susarak anlatmaya çalıştım ona. Bana karşı büyük saygı duyduğunu, bir bilim adamı olarak bana sonsuz güveni olduğunu söyledi durdu kendi kendine. Pek rahat konuşmuyordu hem. Bu işi pek beğenmediği belliydi halinden. İstediğini yapmakta özgür değildi ki o, dedi Ernest. Prangayı takmak pek o kadar güzel olmasa gerek. Evet haklısınız. Üniversitenin bu yıl devletin tahsis ettiğinden çok fazla paraya gereksinmesi varmış. Bu para da gelse gelse varlıklı yüksek şahsiyetlerden gelirmiş. Üniversiteyi bir takım sapmalara alet ederek bu yüksek şahsiyetleri öfkelendirmek yakışık almazmış. Benim özel yaşamımın üniversiteyi idealinden saptırmakla ne ilgisi olabileceğini söylediğimde bana tam ücretle ve de Avrupa'da 2 yıllık tatil tavsiye etti. Araştırma, inceleme ve dinlenme tatili. Kabul etmedim tabii. Keşke çevirmeseydiniz dedi Ernest. Bu bir rüşvetti ama diye karşı çıktı babam ve Ernest başıyla onayladı. Dilenci herif, bir de benim kızımın senin gibi ünlü bir kişiyle orada burada göründüğünü ve bunun çay masalarının dedikodu konusu olduğunu, böyle bir durumunsa üniversite onuruna yaraşmayacağını söyledi. Kişisel bir tutumu yoktu buna karşı. Ne demek efendim, ona kalsa insan istediğiyle görüşebilirdi. Ama ne de olsa insanın ağzı torba değildi ki büzesin. Ernest bu sözler üzerine bir an düşündü. Suratı asıldı. Onun da öfkesi kabarmıştı birden. Bu işin içinde başka işler var. Üniversite ideali falan değil bu yalnızca. Rektör Wilcox'a baskı yapan biri var. Öyle mi dersiniz dedi babam. Onun yüzü de korkmuştan çok ilgilenmiş bir anlatıma büründü. Kafamda belli belirsiz biçimlenmeye başlayan fikirleri size anlatabilsem dedi Ernest. Dünya tarihinde hiçbir toplum şimdi olduğu kadar hızlı bir değişim geçirmedi. Sanayi sistemimizdeki hızlı değişimler, dinsel, siyasal ve toplumsal yapılarımızda da aynı derecede hızlı değişimlere yol açıyor. Toplumun dokusunda ve yapısında görülmemiş ürkütücü bir devrim olmakta. İnsan bunları el yordamıyla duyabiliyor. Ama bu devrim içimizde, aramızda, havada. Hissedebiliyoruz ama anlatamıyoruz. Ne işe kalktıklarını az çok tahmin edebiliyorum. Geçen akşam Wilcox'ın neler söylediğini duydunuz. Onun sözlerinin ardından adsız, biçimsiz bir takım şeyler var. Son derece bilinçli bir konuşmaydı o akşamki konuşma. Yani diye söze başladı babam. Sonra durdu. Yani daha şimdiden ülkeye düşmeye başlayan bir gölge, işten pazarlıklı, sinsi bir gölge var gibi geliyor bana. Diyelim bu gölge oligarşinin gölgesidir. En yakın olasılık bu kanımca. Bu oligarşinin boyutları ne olabilir? İşte bunu tahmin etmekten kaçınırım. Ama şu kadarını söylemek istiyorum, tehlikeli bir durumdasınız. Beni bile korkutuyor bu tehlike. Derecesini ölçecek halde değilim ama tehlikedesiniz. Bu yüzden o izni kabul edin siz. Ama korkaklık olur bu diye karşı çıktı babam. Hiç de değil. Siz yaşını başına almış bir insansınız. Dünyada yapacağınızı yaptınız. Hem de az buz değil, büyük işler yaptınız. Bu kavgayı gençliğe bırakınız. Biz gençler daha işimizi bitirmedik. Evs benim yanı başımda olacak hep. Güçlükleri birlikte yeneceğiz. Savaş cephesinde sizi temsil edeceğiz. Ama bana bir şey yapamazlar ki diye karşı çıktı babam gene. Neyse ki bağımlı değilim. Ah ekonomik açıdan üniversiteye bağımlı bir profesöre neler yapabilirler bilseniz. Ama ben bağımlı değilim. Ben para için profesörlük yapmıyorum. Kendi gelirim beni pekala geçindirir. Maaşımın hepsini birden alabilirler elimden. Umurumda değil. Ama anlamıyorsunuz diye yanıtladı Ernest. Aklıma gelen başımıza gelirse özel geliriniz de tıpkı maaşınız gibi alınır elinizden. Babam birkaç dakika suskun durdu öyle. Derin derin düşünüyordu. Yüzünde, kafasında oluşan kararların çizgilerini görebiliyordum. Sonunda konuştu. İzni kabul etmeyeceğim dedi. Gene bir durdu. Kitabımı yazmaya devam edeceğim. Yanılmış olabilirsiniz. Ama ister yanılmış olun, ister yanılmamış, silahlarımın başından ayrılmayacağım. Pekala dedi Ernest. Siz de Psikopos Morehouse'un izlediği yoldan gidiyorsunuz. Ve aynı ağır darbeyi yiyeceksiniz. Ne olduğunu anlamadan proleter olup çıkacaksınız. Psikopos'tan söz açılınca Ernest'e onun neler yaptığını sorduk. Ona cehennemi gezdirdiğimden beri ruh hastası. Bizim fabrika işçilerinden birkaçının evine götürdüm onu. Sanayi makinesinin kenara attığı insanlıktan çıkmış insanları gösterdim ona. Onların yaşam öykülerini dinlettim. San Francisco batakhanelerine götürdüm. Sarhoşların, orospuların arasına soktum. Canileri gösterdim. Bunların asıl nedenlerini kendi kafasıyla düşündü buldu. Son derece hasta zavallı. Dahası ortalarda görünmüyor, utanıyor. Ahlak kurallarına biraz fazla bağlı anlaşılan. Yüzüme bakamıyor. Ve her zaman olduğu gibi pratik değil. Kilisenin geleneksel ruhunu korumanın en kutsal görevi olduğuna inanıyor. Daha ileri giderek eski dinsel gelenekleri canlandırmayı umuyor. Perişan durumda anlayacağınız. Aklını oynattı. Yakında çıkar bir yerlerden. Bütün bu karmaşık duyguları bir biçime girip patlak verecek yakında. Ama ne biçimde Allah bilir. Saf, temiz yürekli bir insan. Ama hiç pratik değil. Benim ötemde bir insan o. Onunla aynı düzeyde olmama olanak yok. Onu nasıl iyi edeceğimi bilemiyorum. Ayakları bulutlarda, çarmıha doğru uçuyor. Çarmıha varacak elbet ve de çarmıha gerilecek. Böylesine yüksek ruhlar çarmıhlar için yaratılmışlardır. Ya sen diye sordum. Gülümseyen dudaklarım aşkımın verdiği koruma duygusunu ve gerçekten tasalandığımı açığa vuruyordu. Ben gitmeyeceğim çarmıha diye güldü. İdam edilirim belki ya da katledirim ama hiçbir vakit çarmıha giremezler beni. Çok derine kök salmışım yeryüzünde. Bulutlara uçamam ben. Peki neden psikoposun çarmıha girilmesine göz yumuyorsun diye sordum. Bunun nedeni sensin biliyorsun değil mi? Milyonlarca insan acı içinde kıvranırken rahat kalabilen bir ruhu neden rahat bırakacakmışım diye yanıt verdi. Öyleyse neden babama tatili kabul etmesini önerdin? Çünkü ben saf, yüce bir ruh değilim diye yanıt verdi. Çünkü ben katıyım, bencilim. Çünkü ben seni seviyorum. Ve çünkü artık senin halkın benim halkımdır. Psikoposa gelince, onun kızı yok. Hem onun bu küçük yetersiz çığlığı devrimde küçücük bir yarar sağlayacaktır. Çok azıcık bir yarar ama yarar yarardır. Ernest de aynı kanıda değildim. Psikopos Morehouse'un ne gururlu bir adam olduğunu biliyordum. Onun mihrapta hak ve adalet uğruna yükselttiği sesin bir çığlık olup devrime yarar sağlayacağını aklım ermiyordu. Ama ben Ernest gibi katı gerçeklerle karşı karşıya kalmış, onun kadar tecrübeli, onun kadar hayatı yakından tanıyan bir insan değildim. Psikoposun büyük ruhunun ne kadar işe yaramaz olduğunu açıkça görebiliyordu. Bundan sonra yaşayacağım olaylar bana da bu gerçeği gösterecekti. Bu konuşmamızdan birkaç gün sonra Ernest bana çok iyi bir haberi olduğunu söyledi. Hükümetten bir öneri almış. Birleşik Devletler Emek Komisyonu Başkanlığı'nın bir önerisiymiş bu. Çok sevindim. Maaş hatırı sayılır bir maaştı. Evliliğimiz daha da garantiye alınmış oluyordu. Hem bu tam Ernest'e göre bir işti. Dahası benim belki de gözümde büyüttüğüm yeteneklerinin başkaları tarafından da kabul edilmiş olduğunu görmek için gurur veriyordu bana. Kıskançlıkla karışık bir gurur duygusu. Kabul edeceksin değil mi diye sordum. Bir rüşvet bu dedi. Beni satın almak istiyorlar anlayacağın. Bu işin içinde Vixen'ın parmağı var. Daha büyük adamların da parmakları var. Bu klasik bir numaradır. Sınıf mücadelesi kadar eski bir tuzak numarası. Emekçiler ordusunun kaptanlarını çalma numarası. Zavallı ihanete uğramış emek.